Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresi'nin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 15 Farberdin 1400, Hicri Kameri 21 Şaban 1442 ve Miladi Takvim'le 4 Nisan 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından araştırmacı yazar Sayın Mehdi Tarrakoğlu ile Türkiye'de COVID-19'un gidişatı etrafında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, haftanın bakışı ve kitabın konumu isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikalılarla Viyana'da doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacak dedi. İngiltere ve İran Dışişleri Bakanları görüştü. İslami Şura Meclisi üyeleri zalimce yaptırımların tamamını birden kaldırılması gerektiğini belirttiler. Galibaf-Çin anlaşması Amerika'ya önemli bir uyarıdır dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Ürdün konusunda endişeyle izliyoruz açıklaması geldi. Şimdi haberler. Salı günü Viyana'da düzenlenecek nükleer anlaşma ortağı komisyon toplantısında Amerika ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmeler gerçekleşeceği beklentisi üzerine Tahran'dan toplantıda Amerikalılarla ne doğrudan ne dolaylı görüşme yapılacağı açıklaması geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın çıktığı İran'la nükleer anlaşmaya geri döneceği spekülasyonlara durulmazken anlaşmada kalan tarafların salı günü Viyana'da başlayacak görüşmelerine Washington'un müzakereci heyeti göndereceğini duyurması, Amerika ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmeler gerçekleşeceği beklentisi doğurdu. Bunun üzerine Tahran'da nükleer anlaşma toplantısında Amerikalılarla ne doğrudan ne dolaylı görüşme yapılacağı açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, Amerika ile doğrudan veya dolaylı olarak görüşmediklerine dair bir açıklama yaptı. Anlaşmada kalan ülkeler ile yaptırımların kaldırılması, Amerikalıları yapması gereken eylemler ve denetleme konusundaki görüşmelerimiz tamamen teknik bir meseledir diyen Irakçı, görüşmelerin dini lider Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin defalarca açıkladığı meseleler üzerine olacağını belirterek şu vurguyu yaptı. Amerikalılarla Viyana'da doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görüşmemiz olmayacak. Bizim talebimiz Amerika'nın ilk önce nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa etmesi, yaptırımları kaldırması, ardından bizim denetlemelere açık olmamızdır. Anlaşmada kalan tarafların Amerikalı ikna edebilmeleri durumunda kendilerinin de gerekeni yapacağını sözlerine ekleyen İran Dışişleri Sözcüsü, yaptırımların adım adım kaldırması planını Tahran'ın kabul etmediğini söyleyerek şöyle kaydetti. Bize göre bir adım vardır. O da Amerika'nın Trump'ın anlaşmadan çekilmesinden sonra uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmasıdır. Amerika bunları kaldırdıktan sonra biz de taahhütlerimize geri döneriz. Onların atmaları gereken son adımlarla bizim yapmamız gerekenler 4+1 ülkeleriyle yaptığımız teknik görüşmeler çerçevesinde yapılmaktadır. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İngiliz mevkidaşıyla nükleer anlaşma ortak komisyonu hakkında telefonda görüştü. İran ile İngiltere Dışişleri Bakanları görüşmede önümüzdeki hafta Viyana'da düzenlenecek nükleer anlaşma ortak komisyonu ve nükleer anlaşmayı ele aldılar. Bakan Zarif, Amerika'nın zalimce ve yasa dışı yaptırımlarının tamamen kaldırması halinde Tahran'ın nükleer yükümlülüklerine döneceğini belirtti. Zarif, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarından kendi yükümlülüklerine saygı gösterip Viyana toplantısında olumlu şekilde hareket etmelerini istedi. İslami Şura Meclisi üyeleri bugün ortak bir açıklama yaparak zalimce yaptırımların tamamının birden kaldırılması gerektiğini belirttiler. İslami Şura Meclisi üyeleri ortak açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikasının nükleer anlaşmanın tüm taraflarını kendi yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak ve yaptırımların kalması halinde onu etkisizleştirmek ve ekonomi güçlendirmek olduğunu vurguladılar. Açıklamada İslam İnkılabı rehberi başta olmak üzere Irak'ın üst düzey yetkililerinin bildirdiği gibi yaptırımların tamamen kaldırılması ve bunun doğruluğu onaylandıktan sonra hükümetin meclise bu bağlamda siyasi ve teknik rapor sunması gerektiği deklare edilerek meclisin onayından sonra Amerika'nın anlaşmaya dönebileceği ifade edildi. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği belgesi Amerika'ya yönelik önemli bir uyarı olduğunu belirterek uluslararası ilişkiler Amerika aleyhine hızla değişmekte olduğunu vurguladı. Pazar günü meclisin genel konu oturumu başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Galibaf şöyle dedi. Meclisin çıkardığı yaptırımları kaldırma stratejik eylem planı yasası nükleer sanayimize vurulan kilitleri açtı ve tek taraflı oynanan oyunun gidişatını değiştirdi ve zaman süreci İran lehine yön değiştirmeye başladı. Eğer bundan önce zaman süreci İran'ın zararına cereyan ettiyse şimdi eşit şartlarda devam ediyor ve karşı taraf gecikmesinin bedelini ödemesi gerekiyor. Galibaf sözlerine şöyle devam etti. Amerikalı yetkililer İran İslam Cumhuriyeti yaptırımları bertaraf etmek için bu yaptırımları etkisiz hale getirme stratejisini izlemeye başladığını bilmeleri gerekir. Şimdi nükleer sanayimiz yeniden faaliyete geçtiği bir sırada asıl onlar yaptırımları tamamen kaldırmaları yönünde karar vermeleri gerekir. Kağıt üzerinde vaatler İran milletinin taleplerini karşılayamayacağı da ortadadır. Meclis Başkanı Galibaf konuşmasının devamında İran ile Çin tarafından imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği belgesine işaretle bu belge Amerika'ya yönelik önemli bir uyarı olduğunu, uluslararası ilişkiler Amerika aleyhine hızla değişmekte olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ürdün'de yaşanan olaylara ilişkin Ürdün'de istikrarsızlığa ve bu ülkeye günlük yabancı müdahaleye karşıyız dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Ürdün'de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, Batı Asya bölgesindeki herhangi bir iç karışıklık ve istikrarsızlık Siyonist rejimin lehinedir. İslam ülkelerine çıkan fitnelerde her zaman bu rejimin izleri bulunur dedi. İran ile Ürdün arasındaki ilişkilere vurgu yapan Hatipzade, Ürdün'de istikrarsızlığa ve bu ülkeye yönelik yabancı müdahaleye karşıyız. İç meselelerin yasalar çerçevesinde takip edilmesi gerektiğine inanırız ifadesini kullandı. Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla bazı olaylar yaşanmıştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaşarak COVID-19 salgında son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11.680 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 161 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11.680 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63.160'a, vaka sayısının da 1.932.074'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.057'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 1.650.569'a ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgında vaka sayısı 131.174.000'i, hayatını kaybedenlerin sayısı 2.854.000'i, iyileşenlerin sayısı 105.588.000'i geçti. Vaka sayısı Amerika'da 31.316.000'e, Brezilya'da 12.912.000, Hindistan'da 12.396.000 ve Fransa'da 4.741.000'e ulaştı. Hindistan'da günlük vaka sayılarının Eylül 2020'nin ardından en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi. Irak'ın Salahaddin ilinde bulunan Beled askeri hava üssüne iki roketle saldırı düzenlendi. Irak'ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu bir askeri hava üssü yakınlarına iki roket atıldı. Güvenlik yetkilileri ölü ya da yaralı olmadığını açıkladı. Askeri üste 15 Mart'ta da roketli saldırı düzenlenmişti. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri Beled askeri hava üssünü Irak ordusuna teslim etmişti. Üste Amerikalı Slowport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor. Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Ürdün'de bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olaylara ilişkin yazılı açıklamada, Orta Doğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz ifadesine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz ifadesine yer verildi. Kral II. Abdullah ve Ürdün hükümetiyle dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğini vurgulandığı açıklamada, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz ifadesi kullanıldı. AK Parti Genel Sekreteri Şahin, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin NTV'ye yaptığı açıklamada bu gelişme üzerine AK Parti MYK yarın toplanacak dedi. Emekli 104 amiralın yayımladığı gece yarısı bildirisinin ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanma kararı aldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, NTV canlı yayına telefonla bağlanarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiriyle karşı karşıyayız," diyen Şahin, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirme yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir diye konuştu. Şahin, AK Parti ve MHP'nin bildiriyle ilgili güçlü bir karşı duruş sergilediğini dile getirdi. Ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi. Uzun süre sessizliklerini koruduktan sonra CHP sözcüsü bir açıklama yaptı. "Buradan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik," dedi. "Burada şunu ifade etmek lazım. Darbe artı kesimler var. CHP'nin açıklamaları ortada. bu bildiriye imza atarım diyen İyi Parti Genel Başkan Danışmanın tavrı ortada. CHP'nin tutumu bildirinin altına imza atarım diyen İyi Parti milletvekilleri junta heveslerine zemin oluşturuyor. Genel Sekreter Şahin, gelişme sonucu AK Parti MYK toplantısının öne alındığını da şu sözlerle duyurdu. Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız. Emekli 103 amiralın bildirisine yönelik tepkiler büyüyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Emekli 103 amiralin son dönemde gündemde olan Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamaya Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tepki geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yemleyen Emekli 103 amirale tepki gösterdi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada neymiş? Birkaç emekli amiral bir araya gelip bir bildiri yazmışlar. Beşinci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Altun, siz kimsiniz, ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Düş güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımlayan 103 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi. Soylu, büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz. Ya diğerleri ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Oktay, mezarlıkta ıslık çaran korkaklar misali millet iradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler, demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış. Millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene hodri meydan ifadelerini yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka dedi. Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yıllardır içeride dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler kendi uydurdukları gündemlerle kaos timsarlığı üstlenmişler. Belli, kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka ifadelerini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada son 24 saatte El-Nusra cephesi teröristlerinin İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinde 24 kez ateş açtıkları, TSK denetimindeki bölgede olan grupların ise böyle bir eylemde bulunmadıkları belirtildi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Alexander Karpov bugünkü basın toplantısında İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinde son 24 saatte El-Nusra cephesi militanlarının 24 kez ateş açtıklarını belirtti. Karpov, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Nusra cephesi terörist grubunun mevzilendiği noktalarda İdlib'de 15, Lazkiye'de 4, Halep'te 2, Hama'da 3 kez olmak üzere 24 kez ateş açıldığı tespit edildiği açıklamasında bulundu. Karpov bununla birlikte son bir gün içinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türkiye'nin kontrolünde olan yasa dışı silahlı oluşumlar tarafından ateş açıldığının saptanmadığını kaydetti ve şunları ekledi. Rus askeri polisi birlikleri tarafından Haseke vilayetinden Kamışlı'dan Ayn Divara ve dönüş rotasında devriye gerçekleştirildi. Siyonist rejim İsrail'de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesinin bugünkü sayısında işgal rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun son günlerde Ürdün'de yaşanan gelişmelerden önceden haberi olduğu bildirildi. Gazetenin analistlerinden Smat Perry, Ürdün Kralı Abdullah Es-Sani'nin son günlerde nelerle meşgul olduğunu bilenin sadece Netanyahu olmadığını, Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in de Ürdün Kralı'na yönelik darbe girişiminde parmağı olduğunu ifade etti. Alman kralının Abdullah'ın devrilmesinden memnuniyet duyacak Netanyahu'dan şüphelendiğini belirten İsrail analist, Netanyahu'nun planlarını uygulamaya koyanın üst düzey bir askeri yetkili olabileceğini söyledi. Perry, Netanyahu'nun tercihlerini gizlemediğini ve sırlarını yeni dostlarıyla paylaştığını kaydetti. Kral Abdullah'ın Netanyahu'ya kişisel öfkesine rağmen iki ülke arasındaki uzun sınırda görevli subayların İsrailli mevkidaşlarına her şeyin kontrol altında olduğu mesajını ilettiğini yazar Perry, Ürdün Kralı'nın İsrail Başbakanı'na, komşu Arap ülkeleri liderlerine hatta kardeşlerine bile güvenmediğini öne sürdü. Sırada bültenimizin son haberi var. Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Merkezi Sözcüsü Radija Jati yaptığı açıklamada eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatte 11'de sağanağın sele neden olduğu belirtildi. Rati şimdiye kadar 44 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yaralı 9 kişinin tedavi altına alındığını belirtti. Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Zarif'in Ledirian'a Bercan tavsiyeleri etrafında. Salı günü Viyana'da düzenlenmesi kararlaştırılan Bercam Ortak Komisyonu oturumu yüz yüze gerçekleşecek. Oturumun düzenlenmesi ve nükleer anlaşma ile ilgili konuların tekrar ele alınması eşiğinde gündemde önemli bir soru var. Acaba Avrupa Bercam nükleer anlaşmasının koruması için hangi olumlu adımı atmıştır? İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavaz Zarif, cumartesi günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Fransız mevkidaşı Ledirian'dan Viyana oturumunda Bercam Anlaşması'na karşı olumlu tutum sergilemesini istediğini yazdı. Zarif, cumartesi günü Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesini işaretle, ben Fransa'dan bu anlaşmadaki taahhütlerine saygı göstermesini ve Amerika tarafından illegal yaptırımların uygulanmasını durdurmasını istedim ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Zarif'in Fransız mevkidaşı Ledirian'a tavsiyesi, Bercam Anlaşması'nın geri dönülmesinin karşılıklı irade ve hüsnü niyet gibi anahtar konulara bağlı olduğunu hatırlatıyor. Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmadan çekilmesi ve açıkça ihlal etmesi ardından İran, beklentinin ötesinde bir taammülle bir yıl boyunca tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getirdi. Bu süre içinde Avrupalılar ısrarla İran'ın nükleer anlaşmadan ayrılmamasını isterken, anlaşma uyarınca sadece kendi taahhütlerini yerine getirmekle kalmayıp Amerika'nın çıkışından doğan zararları da telafi etme sözü verdiler. Fakat pratikte yaşanan ise onların vaatlerini yerine getirmemesiydi. Onlar yaptığımları Bercam'da öngörüldüğü gibi kaldıracakları ve oluşturdukları Instex finans kanalı ile İran ile meşru ticarete izin verilecek ortamı oluşturacaklarını vaat ettiler. Fakat verilen vaatlerin hiçbiri gerçekleştirilmedi. Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan Avrupa Troikası, Amerika'nın Bercam'ı ihlal etmekle tehlikeli bir bidat oluşturduğunu farkındalar. Fakat bizzat kendileri Bercam'da oluşturdukları çıkmazın aşılması için sadece Tahran'ın tek yanlı olarak sorumluluklarına bağlı kalmasını istiyorlar. Siyasi meseleler uzmanı Seyir Celal Sadatyan'a göre Bercam'ı kendi acizlikleri ve zorbalıklarına rehin alan taraf Amerika ve Avrupa'dır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sayısız raporlarınca sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti İran değil. Aslında Avrupalılar geçen yıllarda asla bağımsız ve kendi konularına uygun olarak davranmadılar veya davranmak istemediler. Zarif'in de Avrupalı mevkidaşına tavsiyesi bu açıdan açık bir mesaj içerirken, Avrupa tarafından ciddi bir kararın alınması ve Bercam'a karşı sorumluluklarına uygun davranması zaruretinin hatırlatmasıdır. Bercam Anlaşması, İran tarafından nükleer teknolojiden yararlanmayı önleyen bir faktör olarak asla kabul edilmedi. İran'ın bu anlaşmadan hedefi belirli bir zaman diliminde gönüllü olarak ek protokol çerçevesinde bazı kısıtlamaların kabullenmesi ve karşılıklı teamül ile güven ortamı oluşturmaktı. Bu yüzden Bercam sorumlulukları bu hareketin sürekli devam etmesi anlamında değildir. İran'da kamuoyu da Bercam'ın mevcut durumla devam etmesine şiddetle karşıdır. İran İslam Cumhuriyeti karşı tarafın hem güven oluşturmak hem yasal haklar ve sorumluluklar çerçevesinde davrandığı sürece anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalacaktır. Bu durumda Avrupa'nın önünde iki yol vardır. Birincisi, Bercam'daki hataları ve eksik çalışmalarını gözden geçirmek ve Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı çerçevesinde taahhütlerine bağlı kalmak. Salı günü yapılacak oturum bu bağlamda Avrupa için bir sınav sayılabilir. İkinci yol ise eski hatalarda ısrar etmek ve yanlış yola devam etmektir. Ki bu durumda Avrupa daha da pasif ve Bercam Anlaşması'ndan daha da uzaklaşacaktır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye'de ekonomik reformlar başlığı altında. Türkiye hükümeti ekonomik reform için yeni bir gündem belirledi. Bu bağlamda Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan söz konusu ekonomik reform programını Avrupa Birliği üye ülkelerinin elçilerine açıkladı. Elvan söz konusu reform başlıklarının finans, enflasyon ile mücadele, mal sektörünün güçlendirilmesi, bütçe açığının azaltılması ve istihdamın artması olduğunu söyleyerek Türkiye yönetiminin söz konusu ekonomi reformları gerçekleştirmede kararlı olduğunu vurguladı. Son yıllarda Ankara'nın ülke içindeki yanlış siyasetleri ayrıca dış alanda, komşu ülkelerle siyasi askeri operasyonlar çıkararak işgal siyasetleri gibi uygunsuz politikalar ile Türkiye ekonomisinin daha da zayıflamasına neden oldu. Bu arada koronavirüs pandemisi ayrıca Amerika ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırımlarının olumsuz etkileri Türkiye'de birçok iş yerini iflas eşiğine getirmiştir. Buna ilaveten TL'nin Amerikan doları ve diğer dövizlere karşı değer kaybetmesi Türkiye ekonomisini daha da gergin hale getirmiştir. Halihazırda her Amerikan doları 8 TL'den fazla işlem görüyor. Fakat Erdoğan hükümetinin 2019 yılına kadar tüm çalışmaları Amerikan dolarının 6 TL'yi aşmaması üzerine odaklanmıştı. Fakat TL'nin dolara karşı değer kaybetmesi ardından Merkez Bankası bu süreci durdurmaya çalıştı. Fakat burada da başarılı olamayınca her Amerikan doları 8 TL'yi de aşması uzmanlar tarafından tehlikeli ve endişe verici bir şok olarak değerlendirildi. AKP iktidarı muhalefetine göre sonu olmayan şey, Erdoğan hükümetinin yanlış kararları, kötü yönetimi ve lükse düşkünlüğünün devam etmesidir. Bu bağlamda MAK Siyasi Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Yeni Asya gazetesine verdiği demeçte şunları kaydetti. Güven her hükümetin en büyük sermayesidir ve AKP hükümeti bu muazzam serveti kaybetmiştir. Maalesef biz Türkiye'de halkın iktidar partisine olan güvenin yol olduğuna şahit oluyoruz. Halk Türkiye İktidar Partisi'nin çalışmaları sonucu halk için geriye kalanın her geçen gün artan yoksulluk ve pahalılık olduğunu görüyorlar. Hal böyleyken halk kendi politikacılarının sözlerine nasıl güvenebilirler? Görünen o ki Türkiye'de ekonomik kriz, enflasyon ve pahalılık treninin duracağı yok. Ve bu ülke her geçen gün daha çok finans ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Doların her geçen gün TL karşısında daha da yükselmesi, ayrıca enflasyon ve işsizlik sorunlarının her geçen gün daha da yoğunlaştığı bu durumda, Türkiye ekonomisindeki olumsuz koşullar daha da artıyor ve bu da halkın geçim sıkıntısı yaşaması ve sofralarının her geçen gün daha da küçülmesine neden oluyor. Yaşanan şartlara başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Ankara muhalefeti ve eleştirmenleri Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in yayınladığı verilerinin halkı alaya almak anlamına geldiğini belirtiyorlar. Ankara'nın iç ve dış alanlardaki yanlış siyasetleri bir yana, başta Amerika olmak üzere yabancı hükümetlerin Türkiye ekonomisindeki negatif rollerini de unutmamak gerekir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakın nasıl olana sevk ya. Antıza ben ne bekliyorum.
Bir an şey tarzistinle ve hoşum o çünkü.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında mutasyon riskini artıran en önemli faktörün enfeksiyonun çok yayılması olduğunu söyleyerek Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir dedi. Uzmanlara göre Türkiye'de koronada durum iç açıcı değil. Vaka sayısı 45 bine dayandı neredeyse. Biz de bugün sohbetimizde bu konu etrafında yaşanan gelişmeleri gözden geçirmeye çalışacağız. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bugün bir haber benim dikkatimi çekti Mehdi Bey. Son bir yıl içerisinde Türkiye'de 125 bin esnaf kepenk kapatıp iflas etmiştir. Şimdi bu durum tabii ki koronadan etkileniyor ekonomik meselesi Türkiye'de ama Türkiye'ye özgü bir mutasyonun çıkmış olabileceği haberini siz nasıl değerlendirirsiniz?
Öncelikle yayın çalışmalarından dolayı kutluyorum, başarılar diliyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi koronadan en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Türkiye'de çok ciddi bir sıkıntıya yol açtı. Ekonomik büyük bir çöküntüye yol açtı. Çünkü Türkiye'de bir yani korona yönetme konusunda aslında yönetim hükümet çok ciddi yetersizlikler yaşadı. Birebir zaten konu bununla bağlantılıdır. Bu nedenle 5000 deniliyor. Bunun çok daha ötesi vardır. Esnafın iflası bu resmi kayıtlarda var olandır. Oysa ki küçük çapta diyelim esnaflık yapan, kendi geçimini sağlamaya çalışan, ekonomisini düzenlemeye çalışan esnaf ve bununla ilgili olanlar çok daha fazla sayıyı içermektedir. Biz de günlük olarak da tanık olabiliyoruz. Ciddi bir ekonomik bunalıma yol açmıştır. İflaslar peş peşe gelmekte ne yazık ki. Ve bu konuda devletin destek olma konusunda çok ciddi yetersizlikler içerisinde olduğunu görüyoruz. Örneğin Avrupa ülkelerinde ve diğer çevre ülkelerde daha fazla devlet destek vererek esnafın temel ihtiyaçlarına katkı sunmaya. Türkiye'de zaten hatırlarsınız ilk dönemlerde halktan para toplamaya giden bir hükümet gerçekliği vardı karşımızda. Bu tabii ki her şeyden önce korona sürecinin hükümet tarafından Türkiye'de doğru yönetilmemesinin sonucu. Koronanın ilk başladığı süreçlerde ilk hedef alınan yerlerden biri tabii ekonomik alan oldu. Diğer ülkelerde ciddi destek sunumu yapılırken esnaf için. Türkiye'de bunun tersi halktan para toplama yoluna gidildi. Bu aslında korona sürecinin, hastalık sürecinin Türkiye'de hükümet devlet tarafından doğru yönetilmemesinin bir sonucuydu. Doğru yönetilmeyen bir süreç daha fazla katmerli bir şekilde ekonomik bunalıma yol açtı ve çok ciddi esnaf iflasına yol açtı. Diğer yandan korona mutasyon geçirerek değişik şekillerde varlığını sürdürdü ve hala bu çok daha tehlikeli boyutlara varmış durumda. Açık şunu söylemek de gerekir ki Türkiye'de pek inanılırlık sağlanmıyor. Yani resmi veriler konusunda halkta bir şüpheli yaklaşım vardır. Yani devletin bu konuda resmi yapılan açıklamaların doğru olmadığı ki bu önceki süreçlerde daha da ciddi bir şekilde gündeme geldi. Örneğin bir süreçte işte verilen rakamlar sadece bir şehirde ortaya çıkan rakamlardı. Türkiye geneli için verilen rakamlar bir şehirde ortaya çıkan rakamlardı. O durum ortaya çıkınca çok ciddi bir tutarsızlık, ciddi bir güvensizliğe de yol açtı. Şu anda da Türkiye'de resmi verilen rakamların doğru olup olmama konusunda kamuoyunda bir şüphe vardır, bir soru işareti vardır. Buna rağmen resmi vaka sayıları her gün biraz daha yükselmekte ve tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Örneğin daha önceden işte Güneydoğu bölgelerinde yaşayan halkın halk için yeşil renk yani tehlikenin en az olduğu ya da olmadığı şeklinde bir veri tespiti varken şu anda durum değişti. Onlar da asıl sarı bölgeye, sarı renge ulaştı. Ve Türkiye'de en yüksek veriler ne yazık ki İstanbul'da ortaya çıkabiliyor. Ve en düşük olan da tabii Şırnak'ta tespit edilmiş. Ama buna rağmen de gittikçe bunun değişik bir mutasyonu konusunda şüpheler vardır. Türkiye özgü, yani çünkü her halkın kendi ekonomik, sosyal ve psikolojik yaşamına özgü mutasyonların ortaya çıkabileceği konusunda bazı veriler vardı. bunu da dikkate aldığımızda Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin yaşam şartlarına özgü koronanın yaşayacağı bir mutasyon Türkiye'de çok daha tehlikeli ve daha ciddi bir ölüm vakalarının görülebileceği sürece doğru gidebiliyor.
Evet. Ben burada bir soru sormak istiyorum. Kusura bakmayın Mehdi Bey, bölüyorum. Şimdi bu aşılama sürecinin başlaması Türkiye'de acaba bu yeni mutasyonun ortaya çıkmasını önlemiyor mu? Yani etki sağlamıyor mu acaba?
Ya şunu sefer belirtmek gerekiyor. Aşı konusu halen kamuoyunda şüpheyle yaklaşılan bir durum olduğunu göz ardı edemeyiz. Yani iki gün önce bir iç hastalıklar uzmanı doktorla bir görüşmem oldu. Doktorun anlatımlarını ben dinledim. Doktor tamamıyla şunu diyor şu anda ben aşı olmamışım, aşı olsa da ben olmayacağım. Çünkü bu tamamıyla bir kar amaçlı, ticari amaçlı ortaya çıkan bir şeydir ve bu da zaten sürelidir. O 6 ay, o 10 ay gibi bir koruma etkisini yapıyor. Oysa ki ciddi dikkat edilmesi gereken konu şudur: grip olmayan korona olmaz. Çok dikkat çekiciydi, dikkatimi çok çekti. Grip olmayan korona olmaz. Vücut ısısının kontrol edilmesi koronaya karşı alınacak en ciddi önlem olacak biçiminde bir tespitleri vardı. Bu konuda benim bir arkadaşım durumunu da belirtmek istiyorum. O da koronaya yakalanmıştı ve kendisi bunu ısı ortamının ciddi bir ısı, yüksek bir ısı ortamında bunu açtığını belirtti. Somut olarak böyle bir durumu yaşadığını belirtti. Bunları dikkate aldığımızda tabii koronaya ilişkin resmi tespitler, resmi açıklamalar yine şüpheli bir konumu oluşturuyor. Diğer yandan buna rağmen yapılan aşılamalar da Türkiye'de yani bir kesimi içeriyor. Çok ciddi bir aşılama çalışmalarının da buna rağmen olmadığını görebiliyoruz. Aşılama dediğim gibi yani kısa süreli, yani 6 aylık bir en fazla 1 yıllık bir korumayı sağlıyor. Yani ömür boyu bir korumayı sağlayan bir aşılama değildir. Esas olan kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesi, gerek mesafe ve gerek temas konusundaki mesafenin ve genellikle kendi vücut ısısının kontrol edilmesiyle ilgili bilinçlenmenin sağlanmasının koronaya karşı önlem olacağı konusunda bazı uzmanların da görüşleri, biraz alternatif görüşleri vardır. Ve genel olarak koronayla ilgili Türkiye'de halen vaka sayıları yükselmekte, her gün daha yükselmekte. İlginç yani, günden güne yükselmekte. Buna karşı bir yönetimin koronayı yönetme konusunda Türkiye'nin de yetersiz kaldığını belirtebiliriz.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de korona pandemisiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri etrafında kısaca bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız. Risalet gazetesinde Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Ali Bakır-ı Keni'nin İran ve Irak arasında kurulan ortak komisyonun Şehit General Kasım Süleymani suikastinin takipçisi olacağını açıklaması, koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi Bilim Komisyonu üyesi Minun Muhrez'in İranlı uzmanların geliştirdiği bereket aşısının yaz aylarının başında piyasaya sürülmesini umduklarını belirtmesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Irak'ın Asayib Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Kays Hazale'nin Amerikalı işgalcilere karşı silahlı direniş vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın Asayib Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Kays Hazale, Irak direnişinin Amerikalı terörist askerler Irak'tan çekilinceye dek silahlı saldırılarını sürdüreceğini belirtti. Irak'ın Asayib Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Kays Haz Ali, Irak direnişi Yüce Allah'ın inayeti ile daha da güçlendiğini belirtti. Şeyh Haz Ali açıklamasının devamında şöyle dedi. Biz direniş grupları olarak Irak topraklarında Amerikalı terörist askerlerin varlığını sonlandırmak üzere silaha sarıldık ve sarılmaya da devam edeceğiz. Şeyh Haz Ali Amerika'nın ne Aynul Esed'de ne de El Harir'de askeri üs bulundurmasına müsaade etmeyeceklerini, bu söz direniş şehitlerinin sözü ve kararı olduğunu, Amerikalı terörist askerlerinin Irak'tan atılmaları temel bir hedef olduğunu, bu hedef milli tutum olmasını istediklerini vurguladı.
İttihat gazetesinde Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov'un Amerika'nın Salı günü düzenlenmesi planlanan Bercam Ortak Komisyonu oturumuna katılmayacağını açıklaması, İslam-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in İran ile Amerika arasında görüşme yapılmayacağını vurgulaması, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği belgesinin Amerika'ya yönelik önemli bir uyarı olduğunu belirterek, uluslararası ilişkiler Amerika aleyhine hızla değişmekte olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Siyonist rejim iç güvenlik araştırmaları Merkezi'nin bu rejimin kırılganlığına dair raporunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist Rejim İç Güvenlik Araştırmalar Merkezi, bu rejim karşısında en büyük tehdidin Kuzey, Doğu ve Batı'dan kapsamlı bir savaş olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist Jerusalem gazetesi Cuma akşamı yayınladığı raporda bu rejimin varlığını tehdit eden birçok etkenin söz konusu olduğunu, Siyonist rejimin bu tehditlere karşı zayıf ve kırılgan olduğunu kaydetti. Korsan Rejim İç Güvenlik ve Araştırmalar Merkezi raporun devamında bu rejimin iç cephesinin mevcut tehditlere karşı kırılgan olduğunu, olası savaşın vuku bulması durumunda İsrail'in değerli stratejik noktalarının saldıran taraflarca kolayca hedef alınabileceğini vurguladı.
Hemşehri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Yemen İnsan Hakları Merkezi, mütecaviz Suudi Amerikan güçleri ve onlara bağlı uşakların Yemenli mülteci kamplarını bir kalkan olarak kullandığını duyurdu. El Mesire internet sitesinin bildirdiğine göre Yemen İnsan Hakları Merkezi yayınladığı bildiride, mütecaviz Suudi Amerikan güçleri ve onlara bağlı uşaklarının Yemenli mültecileri kalkan olarak kullanma girişimini kınarken, söz konusu savaş ittifakına bağlı unsurların Mağrib kenti dışındaki bir kampın ortasında mevzi oluşturmakta olduğunu belirtti. Yemen İnsan Hakları Merkezi açıklamasının devamında mültecilerin kamplarını kalkan olarak kullanmanın savaş suçu sayıldığını, Suudi Amerikan güçlerine bağlı unsurların Yemenli mültecilerin can güvenliğinden sorumlu olduğunu duyurdu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı. Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini aldığımız Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz. İran ve Çin arasında stratejik işbirliği belgesinin imzalanması. Dışişleri Bakanı Zarif'in Tacikistan ziyareti ve Asya Kalbi İstanbul Süreci Konferansı'na katılması. Ve Dışişleri Bakanı Zarif'in Duşanbe'de temasları geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar. Tahran geçen hafta Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi ağırladı. Çinli Bakan Wang Yi'nin Tahran ziyaretinde Tahran ve Pekin 25 yıllık stratejik işbirliği belgesi imzaladı. İran İslam Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti uluslararası düzende iki önemli ve etkili devlet olarak çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek ve ortak çıkarlarını temin etmek istiyor. Nitekim şimdiye kadar da Tahran ve Pekin arasındaki ilişkileri sabit bir vaziyette tutan şey, iki ülkenin sürekli ve geniş kapsamlı stratejik ortaklık temeline dayanan ilişkilerdir. İran ve Çin tarafından imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği belgesi, siyasi, güvenlik, savunma, kültürel, tarım, ekonomi, bilim ve teknoloji, turizm, petrol ve enerji, telekomünikasyon altyapıları, ticaret, sağlık ve diğer bazı alanları kapsıyor. Bu belgede iktisadi işbirliğine belgenin temel ekseni olarak özel özen gösterildiği anlaşılıyor. Hükümet sözcüsü Ali Rabi ise Hicri Şems'i yeni yılın ilk basın toplantısında İran ve Çin tarafından imzalanan 25 yıllık stratejik işbirliği belgesine işaretle şunları kaydetti. Gerçi dünyada başkalarının haklarına bakmaksızın tek kutuplu bir düzen kurmak isteyen, başta Amerika olmak üzere bazı devletler bu tür anlaşmalardan rahatsız oluyor. Fakat biz onların rahatsızlıklarını umursamıyoruz. Biz kendi milli çıkarlarımıza göre maslahat bildiğimiz ülkelerle işbirliği belgesi imzalıyoruz. Sözcü Rabi sözlerine şöyle devam etti. Belgede ortak kültürel değerlerin tanınması, çok yönlülüğün takviye edilmesi, devletlerin eşit egemenlik haklarının desteklenmesi gibi konulara vurgu yapılıyor. Bölgesel ve küresel meseleler, özellikle de tek taraflı politikalarla mücadele gibi konulara gelince, İran ile Çin arasında imzalanan bu belge, Tahran ve Pekin'in bölgesel ve uluslararası alanlarda işbirliğini geliştirmeleri için gerekli zemini oluşturuyor. Bundan başka anlaşmanın iki tarafı savunma altyapılarını takviye etme, terörle mücadele ve çeşitli askeri alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konularında işbirliğini artırıyor. Siyaset meseleleri uzmanı Muhammed Nikbaş, Çin, İran'ın stratejik ortağı başlıklı yazısında şöyle diyor. Ortak tarihi ve derin ilişkileri olan İran ve Çin, şimdiki zaman diliminde ikili ilişkilerinde yeni bir döneme başlıyor. Aslında devletler arasında uzun vadeli işbirliği belgesinin imzalanması bundan önce de gerçekleşen bir durumdur. Örneğin 2014 yılında Rusya devleti Çin devleti ile 400 milyar dolar değerinde bir işbirliği belgesi imzaladı. Ve bir yıl önce de Gazprom firmasının Çin'e uzanan boru hattının ilk fazı hizmete girdi. Yine 2019 yılında Amerika'nın Mobil firması Çin yönetimi ile 20 yıllık LNG satış anlaşması imzaladı. Şimdi konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinleyelim.
Vallahi açıkçası bunu söylemem gerekiyor. Her ne kadar bazı sosyal medya haberlerinin kanallarında veya bazı muhalif kanallar bu anlaşmaya imza karşı duyuyorlarsa, hatta açıkçası bunu çok kötü bir anlaşma olarak değerlendiriyorlarsa, ben Sayın Wang Yi'nin, yani Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran ziyaretini olumlu buluyorum. Zira İran açıkçası çok sıkışmış vaziyettedir. Ambargolar 40 yılın sonunda ve hala Biden geldikten sonra hala bu nükleer anlaşmada öyle gereken adımları attığı söylenemez. Bu bağlamda açıkçası bunu söylemek gerekiyor ki önemlidir. Biliyorsunuz, hatırlarla belki dinleyeceğimiz, bu aslında 2016 yılında Xi Jinping'in, yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tahran ziyareti sırasında Hasan Ruhani'yle beraber o zaman düşünmüşlerdi böyle bir anlaşmayı. Uzun zaman müzakereler sonrasında 25 yıllık süren bir anlaşma, 25 yıl zarfında 400 milyar dolar kapsayan bir anlaşma olacaktır. Muhtemelen İran'ın güney bölgesindeki bazı limanlar, işte Fars Körfezi'nde ve başka İran'ın muhtemelen Çin'de elde edilen yeni teknolojiye ulaşması için önemli bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Çok kapsamlı bir anlaşma. Ben kaç gün üzerinde çalışıyorum, bakıyorum. Hakikaten çok önemli bir anlaşmadır. Ve bunun hem enerji alanında vardır, hem diyelim ki tahmin edin 280 milyar dolar İran'ın petrol, doğal gaz sanayinde ve ulaştırma sektöründe Çin Halk Cumhuriyeti yatırım yapacaktır. Biliyorsunuz ki nihayetinde Avrupa devletleri veya diğer İran'dan önceden ilişkili olan devletler birçoğu Amerikan korkusundan İran'da yatırım falan yapamıyorlar. Günümüzde teknoloji çağıdır. Bu nedenden dolayı Çin Halk Cumhuriyeti tabii çok büyük bir devlettir. Amerika'ya boyun eğmez. Bunu ben olumlu karşılıyorum, bu anlaşmayı. Şöyle söylemek gerekiyor. Açıkçası eskiden bir Soğuk Savaş döneminde, işte İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından ta 90'lara kadar, Sovyetler Birliği'ne kadar bir Soğuk Savaş dönemi değerlendirildi. Soğuk Savaş döneminde bazen katı, bazen yumuşak olurdu. Ama bir Soğuk Savaş'tan söz edebiliriz. 90'lardan sonra bir müddet tek kutuplu sistemden söz edersek de, daha sonraları özellikle Putin'in Rusya'da direksiyonun başına geçtikten sonra tekrar Rusya kendini toparladı ve iki kutuplu sisteme tekrar geri döndük gibi oldu. Her ne kadar bugün tabii Rusya bir kapitalist ülkedir, Çin Komünist Partisi'nin idare ettiği büyük bir kapitalist ülkedir, ama yine de biz Doğu Batı arasında bir rakabeti görüyoruz. Burada işte belki Şanghay İşbirliği bunun askeri veya güvenlik şemsiyesi altında olabilir, ama nihayetinde ekonomik alanda da bugün Biden'ın Rusya'ya ve Çin'e karşı tutumunu biliyoruz. İran bu arada şeyini belirlemiş, yani duruşunu belirlemiş. İran doğuda duruyor, Çin'in yanında duruyor, Rusya yanında duruyor. Tabii bunlar önemli meselelerdir. Zira Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi ve benzer kuruluşlarda, uluslararası kuruluşlarda Çin Halk Cumhuriyeti'yle de Rusya nihayetinde İran'a karşı hayata geçirmek istenen Batı tarafından birçok anlaşmayı veto ediyorlar. Bu nedenle de bundan sonra böyle bir şey göreceğiz. İran'ın burada safının belirlenmesinde şöyle bir durum var. Dediğim gibi nükleer anlaşma güzel bir anlaşmaydı, imzalandı, Amerika imza etti. Ama ne zaman ki ırkçı bir faşistin Beyaz Saray'da gücü ele getirdikten sonra kamuoyunun önünde çok küstahça ve utanmazcasına bu anlaşmayı yırtıp attı. Öyle olmaz. Uluslararası anlaşmalardan öyle çıkılmaz, yırtıp atılmaz. Ve bundan sonra Batılı devletler, yani Avrupa Türkiye'si dediğimiz Almanya, Fransa ve İngiltere çok fazla adım atamadılar bu konuda. Böyle yani açıkçası doğrudan Amerika'ya diyemediler ki sen bu anlaşmadan çıktın, sen niye yaptığını koyuyorsun. Şu anda da öyle bir mahcup bir duruşları vardır. Ve dönem dönemde dediğim gibi Amerika'ya bir şey söyleyeceklerine İran'a dönüp bir şey söylüyorlar ya bir laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu nedenden dolayı dediğim gibi bu anlaşmanın tabi uzun bir anlaşmadır. 18 büyük bölümleri ben çok baktım. Yani uzun vadede yatırımlar, ortak üretimler, birçok maddesi vardır. Bu uzun vadede muhtemelen İran'ın bugünkü ekonomik darboğazdan çıkışı için bir kanal olacaktır.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Salı günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Zarif Duşanbe'de 9. Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Zirvesi'ne katılarak İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve güvenlik durumuyla ilgili tutumunu beyan etti. Dışişleri Bakanı Zarif Duşanbe'de gerçekleştirdiği görüşmelerde Afganistan'daki son siyasi durum ve bu ülkenin barış sürecine aktif katılım yollarını ele aldı. Dışişleri Bakanı Zarif, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Konferansı'nda yaptığı konuşmada Afganistan halkının kanun devletini kurmaları, özellikle anayasalarını tedvin etmeleri gibi değerli kazanımlarına işaretle bölge ülkelerinin Afgan gruplar arasında barış müzakereleri sürecini kolaylaştırması gerekli olduğunu kaydetti. Zarif, Afganistan'da barış sürecinde bölge dışı aktörlerin dayattığı ve sırf kendi siyasi çıkarlarını gözetleyen çözüm yolları asla yapıcı olmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Zarif konuşmasında Birleşmiş Milletler'den de Afgan gruplar arasında barış müzakerelerini kolaylaştırmasını isteyerek bu ülkede her türlü barış anlaşması, Afganistan halkının kendi kaderini belirleme hakkını güvence altına alması gerektiğini ifade etti. Afganistan'da savaşın devam etmesi, mülteci sayısının artması, güvensizlik ve istikrarsızlık şartlarının tırmanması bu ülkeyi tehdit eden ve kalıcı bir barışın sağlanmasına engel olan bazı sorunlardır. Gerçekte Amerika terör devletinin bu bölgede 20 yılı aşkın askeri varlığı, bölgede terörün kökünü kurutmakla alakası olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Bölgenin güvenliği ancak bölge ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışma ile temin edilebilir. Mevcut şartlarda ise Afganistan bu tür desteklere muhtaçtır. Afganistan'da mevcut sıkıntıları aşmanın tek yolu bu ülkede barış için bölgesel ve uluslararası çabaları hızlandırmaktır. İran İslam Cumhuriyeti bu bağlamda Afganistan milleti ve devletine yardımlarını sürdürüyor. Barış müzakereleri konusunda da bu hedefe ulaşmak isteyen tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtiyor. İran İslam Cumhuriyeti barış müzakerelerine yönelik tutumu bu müzakerelere tüm Afgan grupların sağlıklı bir çerçevede katılmalarına destek vermektedir. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca Afganistan iktisadi durumuna ve halkının geçimine yardım etmek üzere Kabil yönetimine stratejik Çabahar Limanı üzerinden uluslararası açık denizlere ulaşma kolaylığını sağlamıştır. İran ayrıca yıllardır Afgan sığınmacılara kucak açarak onlara eğitim ve sağlık hizmetleri sunuyor. İran'ın bu tutumu şimdiye dek defalarca Birleşmiş Milletler tarafından da takdirle karşılandı. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Duşanbe kentine ziyaretinin devamında Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Konferansı'nın kulisinde Afgan ve Tacik mevkidaşları ile üçlü oturum gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Zarif, üçlü zirvede Fars dilini konuşan üç ülkenin işbirliği, bölgede dayanışma ve istikrara katkı sağlayacağını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti pratik bir program çerçevesinde iki ülke ile ortak kültürel işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Zirvede Tacikistan Dışişleri Bakanı Sıracettin Mehreddin de üç ülkenin ortak kültürel değerlerini işaretli, üçlü işbirliği bölgesel dayanışmanın en güzel örneği olduğunu belirterek Nevruz çerçevesinde ortak kültürel programların geliştirmesine vurgu yaptı. Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer de benzer vurguyu yaparak üç ülkenin iktisadi, kültürel ve siyasi işbirliği pratik bir yol haritası temelinde gerçekleştirilmesini istedi. İran, Afganistan ve Tacikistan'ın ortak tarihi ve kültürü her üç ülke açısından değerli bir servet ve hazinedir. Üç ülke yaklaşık 300 milyon nüfusu ile Fars dilini konuşan bir teşekkül çerçevesinde kültür ve eğitim alanlarında işbirliğini geliştirebilir. Kuşkusuz bu süreç iktisadi ve siyasi alanlarda da işbirliğinin gelişmesine ve sonuçta bölgede barış ve istikrarın takviye edilmesine katkı sağlayacaktır. Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu seri sohbetimizde kitabın insanoğlunun hayatındaki belirleyici rolünü ele almanın yanı sıra insanın okumaya ciddi bir ihtiyaç olarak gözüyle bakması hususunu inceleyeceğiz.
Okumak inkar edilemez bir gerçek olarak insanın ve dünyanın durumunu iyileştiren bir olgudur. Araştırmalar da insanların %90'ının eğitimlerini bitirdikten sonra okuma ve öğrenmeyi de bir kenara bıraktıklarını gösteriyor. Bu da sarsıtıcı ve tabii ki utanç verici bir olaydır. Siz de okumayı hayatınızın önemli bir kısmı olarak konulmaya çalışan %10'luk kesim arasında iseniz, o zaman okumanın ne kadar büyük bir hazine olduğunu, nasıl bir dünyaya kapılar araladığını da biliyorsunuzdur. Kitap okumak gerçekten de keyif verici bir uğraş haline gelebilir. Ancak %10'luk azınlık gibi düşünmeyenler neleri kaybettiklerinin farkına varabilir mi?
Gün boyunca sadece tek bir saat bile yılda 360 saate tekabül eder. Bu süre 5 saat veya daha fazla seviyesine taşınırsa o zaman sonuç çok daha mükemmel olur. Düşünün bu birikimle neler neler yapılabilir. Tabii ki okuma her başarının gerekli şartıdır. Ancak okuma birçokları için maliyet gözüyle görülüyor. Sadece zorunlu olduğu zaman okumaya çalışırız.
Kitap okumamak, cehaleti beraberinde gittiğimiz her yere götürmemiz demektir. Bu cehaleti sözlerimiz ve tavırlarımız ile beraber aktarırız. Ancak kitap okumanın ödülünün neler olduğunu düşündünüz mü hiç? Sıradan bir insanın ideal bir insana dönüştürmesi için gereken kabiliyetlerin elde edilmesi bu ödüllerden biri olabilir mi? Evet, dünya bizimdir. Ancak nasıl dünya ile baş etmenin yollarını öğrenmeliyiz. Öğrenmek için de okumak gerekir. İstediğimiz her şeye ulaşmanın bir yolu vardır. Ancak nasıl olacağını öğrenmemiz gerekir. İşte bunu bilmek için de okumak şarttır.
Okumak için atılacak ilk temel adım kitabın ne olduğunu bilmektir. Kitabı tanımak gerekiyor. Yapılan tanımlamalara göre kitap basılan belli miktarda az denemeyecek kadar sayfaya sahiptir. Farklı dönemlerde farklı materyallerden yapılan, çoğu zaman kağıttan olan yazılı eserdir. Tabii ki bu tanım kapsamlı ve eksiksiz değildir. Belki de farklı kitap türlerini kapsayamaz bir şekilde bir tanımdır.
Kitap için yapılan bir başka tanım da UNESCO'ya aittir. Bu tanıma göre kitap basılmış 49 sayfa üzerinde olan sabit bir başlık altında düzenli olarak basılmayan yazılı bir eserdir. Bir başka tanıma göre ise kitap ister el yazma ister basma, ahşap levha, fil dişi levhaları, kağıt veya ceylan derisi gibi materyaller üzerinde yazılar taşıyan bir eserdir. Daha uygun bir tanıma göre ise kitap belli bir hedef çerçevesinde belli bir konu etrafında bir yazar tarafından yazılan içeriktir. Kitabın sonunda ise yazar amacına ulaşır. Genel olarak bu tanımda kitabın başka bir kitaba veya makaleye müracaat etmemesi gerekir ve sırf kısa alıntılar ve cüz'i paylaşımlar ile yetinmelidir.
Her halükarda kitabın geçmişinin 5000 yıla dayandığı söylenebilir. Eski kitapların kil levhalar üzerinde görüldüğü söylenebilir. Ancak zamanın geçmesiyle insan ordunun yeni imkanlara erişimi ve insanlığın telekomünikasyon ve bilgi erişimi şeklinin değişimiyle kitapların şekli de değişmiş ve evrilmiştir.
Mazisi milattan öncesi 660 yıllarına dayanan birkaç sayfalık en eski kitaplardan biri de Avrupa'daki Etrüskler medeniyetine ait altın kitaptır. Bu kitap 24 ayar 4 altın levhadan oluşmuş ve halkalar ile birbirine bağlanmıştır. Geçmişte kil levhaların Mezopotamya bölgesinde yaygın olarak kullanıldığı söyleniyor. Bu yöntem M.Ö. 2500 yıl önce Sümerler tarafından icat edildiği söylenmektedir. Ancak zaman içerisinde Babililer, Asurlar da aynı yöntemi komşularından öğrendiler. Bu levhalar kil toprağı ve su ile yapılmıştır. Kurutulmadan önce ise ucu sivri aletler ile üzerlerine yazılar çizilmiştir. Bu levhaların çoğunda görülen yazılar, ticari, idari ve yönetim işleriyle ilgilidir.
Papirus kağıdının yazmak için kullanılmasının geçmişi milat öncesi 2000 yılına dayanıyor. O dönemde Mısırlılar arasında yaygın bir adet haline gelmiştir. Papirus kağıdı aslında aynı ismi taşıyan bitkiden elde edilen kaç metrelik uzunluğa ve 30 santimetre ene sahip olan bir kağıt türüydü. Bu uzun kağıt esnekti ve 5-6 santimetrelik yarı çap şeklinde bir silindire bile dönüşebilirdi. Papirus üzerinde yazmak aracı ise mürekkebe batırılmış kamış kalem idi. Papirus'un icadı kitap tarihinde çok önemli bir gelişmedir. Papirus hafif ve az yer kaplayan bir araç olarak kil levhalarına göre çok daha kırılgandı. Bu yüzdendir ki papirus kaynaklı pek fazla önemli eser antik Mısır'da bile bulunmamıştır.
Mısır'ın yanı sıra papirüs kağıdı Yunan ve Roma'da da geniş çaplı bir şekilde kullanılmıştır. Görünen o ki İngilizce'de kullanılan paper kelimesi de papirüs kökenlidir. Papirüse ilaveten hayvanların derileri ve kumaşlar üzerinde de yazılar yazılmıştır. Zaman içerisinde İran'da ardından Avrupa'da kağıdın icadı ile kağıt kitaplar devri başlamış oldu. Basın ve matbaa makinelerinin icadı ile sadece el yazmalar şeklinde çoğaltılan kitaplar bu kez basım sayesinde hızlı bir şekilde çoğaltılmaya başlandı. Aslında el yazma versiyonunda yapılan her hatanın ardından aynı sayfa tekrar yazılmak zorunda idi. Bu da kitapların çoğaltılması sürecini iyice yavaşlatıyordu. 1439 yılında Alman Johannes Gutenberg'in basım makinesini icat etmesi ardından kitap yayımı ve basım alanında büyük bir devrim yaşandı. Bu basım makinesi tipo baskının başlangıcıydı. Bu basım sayesinde saatte 70 ila 100 yaprak üretilebiliyordu. Günümüzde yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte çok fazla para harcayarak bir kitabı okuyuculara tanıtmak için basmaya gerek yok. Baskı sistemleri yardımıyla talepler üzerine örneğin kitapçılarda basılı bir kopya bulundurulur veya kitapçı internet sitelerinde e-kitap versiyonu okuyuculara gösterilir. Böylece sipariş verildikten sonra kitap basılabilir ve adreslere gönderilebilir. Böylelikle çok fazla kağıt israfına gerek kalmaz ve kitapların ara sıra oluşan sorunları bedelsiz ve kısa sürede giderilir. Bu sayede kitabın elektronik dosyasının gönderilmesi ve muhafaza edilmesi nedeniyle kitabın dünya çapındaki kitapçılarda dağıtılması kolay, hızlı ve düşük maliyetli bir sürece dönüşür.
Tahran Radyosu.
Elektronik kitapların ortaya çıkışı ve ilk dijital elektronik kitabının 20. yüzyılın sonlarında yayınlanması, bazılarının bunun matbaanın icadına eşdeğer olduğunu söylemesine ve yayıncılık endüstrisinde devrim yarattığına itiraf etmesine yol açtı. Bu dönüşüm ve evrim olabildiğince hızlı bir şekilde devam ediyor. Örneğin, sıradan kitapları elektronik kitaplarına dönüştürmek için çabalar kat kat artırıldı. Bu çabalar Gutenberg projesi adlı bir harekette yürürlüğe geçti. Dijital kitapların üretimini ve dağıtımını teşvik etmek için kültürel çalışmaları dijitalleştirmek ve arşivlemek için gönüllü bir çalışma başlamış oldu. Ayrıca elektronik kitapların kullanımını kolaylaştırmak için elektronik okuyucu adı verilen özel bir dijital ekipman piyasaya sürülmüştür. Aslında bu cihazlar çok sayıda elektronik kitabı depolayabilen ve açabilen küçük bilgisayarlardır.
Sözlü kitap veya resimli kitap veya sesli kitapta kitap dünyasındaki gelişmeler alanında bir başka olumlu adımdır. Bu kitaplar sesli olarak hazırlanır ve CD veya bellek gibi bir araca kaydedilir. Bu belgeler genellikle önceden yazılı olarak yayınlanmış ve şimdi de bizzat yazar, çevirmen veya seslendiriciler tarafından okunan kitaplardır. Pek çok web sitesi bu sesli kitapları artık müzik veya özel efektlerle daha çekici hale getirmiş ve sınırlı okuma fırsatına sahip olanlar için iyi bir seçim sunmuştur.
Yüzyıllar boyunca kitaplar insanların yeni olanaklara erişimi, iletişim ve bilgi için değişen ihtiyaçları nedeniyle gelişti ve bugün bize çeşitli şekillerde sunuldu. Bu formlar aynı zamanda çalışma yöntemlerini de değiştirmiş ve mevcut yaşam üzerinde büyük etkisi olmuştur. Bu nedenle kitap ve okuma sahasına yeni bir açıdan yaklaşmak gerekiyor.
2021 yılında sizlerle birlikte olmayı ve kitapla ilgili seri bir program sunmayı planlıyoruz. Bu dizi sohbetimizde kitapların tarihi ve tarih boyunca önemli konumu, kitap türleri ve okumanın önemi, kutsal kitaplar ve dinlerin okumanın gelişmedeki rolü, krizler ve savaşların, maneviyatların kitaplara yansımasından bahsedeceğiz. Kitapların bireyin ve toplumun yaşam tarzı ve gelişimindeki önemli rolüne de bakacağız. Teknoloji ve kitaplar ile ilgili son haberleri incelemekte seri sohbetimizin diğer bölümlerini oluşturacak. Kısaca bu programda yazardan okuyucuya, çevirmenden yayıncıya, kağıttan sese, geçmişten geleceğe kitap adlı bir iksirden bahsedeceğiz. Şimdi kitap dünyasındaki yolculuğumuza başlamak için bir sonraki bölümlerde bize katılmayı ihmal etmeyin.
Muhterem dinleyiciler, kitabın Korunma isimli dizi sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.